Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür. Bugün teknik masada Hülya Aydoğan sesimizi sizlere ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Evet hocam, geçen hafta Mevlana'nın bizzat kendisinin yazdığı ilk 18 beyitten bahsettik. Ben dinleyenlerimizle paylaştım. Sizler de açıklamalarda bulundunuz. Şimdi yeni beyitlere geçeceğiz.
Evet.
Dilerseniz ben bir okuyayım, ondan sonra siz
açıklamaya
başlarsınız.
Sizin sorularınız olur, ben o sorularınızı cevaplarım.
Tamam hocam. Ey oğul, bendini yık, azad ol. Ne zamana kadar altın ve gümüşün esiri olacaksın? Denizi bir kaseye dökersen ne alır? Bir günün kısmetini. Harisin gözü doymaz. Halbuki sedef kanaatkar olduğundan inciyle dolar. Bir aşk yüzünden elbisesi yırtılan, hırstan, ayıptan adam akıllı temizlendi. Ey sevda savuş olan aşkımız, şad ol. Ey bütün hastalıklarımızın hekimi. Ey bizim kibir ve istinamızın ilacı. Ey bizim Eflatunumuz, Kalinusumuz. Topraktan yaratılan beden, aşk sayesinde göklere çıktı. Dağ oynamaya başladı, çevikleşti. Ey aşık, aşk. Tur'un canı oldu. Tur sarhoş Musa'da düşüp bayılmış. Aynı dili konuşan yârim olsaydı, ben de ne gibi söylerdim. Dildeşinden ayrı düşen, yüzlerce dil bilse bile dilsizdir. Mevsim geçip gül solunca, bülbülden nameler işitemezsin. Gül kuruyup gül bahçesi solunca, gül kokusunu nereden alacaksın? Gül suyundan. Her şey maşuktur. Aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur, aşık ölüdür. Kimin aşka meyli yoksa o kanatsız bir kuş gibidir, vah ona. Yârimin nuru olmazsa ben nasıl evveli ve ahiri görebilirim? Aşk bu sözün dışarı çıkmasını ister, ayna gammaz olmazsa ne olur? Aynan neden gammaz değildir bilir misin? Yüzünden tozu pası silinmemiş de ondan.
Sağlık.
Teşekkür ederim hocam. Evet hocam, ilk 18 beyitte insanın ne olduğuna, nereden gelip nereye gitmekte olduğuna ilişkin bilgiler verilmişti. Bu 17 beyitte de insanın hürriyeti konu ediliyor sanırım. İnsanın diyor bedenini yıkarak hür olmasından bahsediyor Hazreti Mevlana. Mevlana'nın ve diğer İslam düşünürlerinin bu konudaki fikri nedir, hürriyet nedir onlara göre hocam?
Şimdi öncelikle bu Mevlana'nın sistematiğine baktığımızda ilk 18 beyitte sizin de buyurduğunuz gibi insanın neliğine ilişkin bir cevap arıyor. Hı hı. Ve orada verilen cevap şu: insan bu dünyaya dışarıdan gelmiş bir varlıktır. Asli vatanını terk etmiş gelmiş bir varlıktır. Bu yüzden aslında dönme arzusuyla yanıp tutuşur. Ve gerçekten de dünyaya gelip de ebedi yaşayan hiç kimse yoktur. Herkes aslında gerisin geri rücu ediyor. İkinci olarak insan açısından Mevlana Hazretleri en önemli problemin, dünya hayatı boyunca en önemli problemin hürriyet problemi olduğunun farkında. Evet. Bu yüzden de insanın hürriyeti meselesi üzerinde duruyor. Ve hürriyet meselesi tarih boyunca hem düşünürleri hem din adamlarını hem de mutasavvıfları meşgul etmiştir ve herkes kendi zannınca Mevlana'nın tabiriyle söyleyecek olursak bu sorunun cevabını bulmaya çalışmış. İslam düşüncesinde ise hürriyet şöyledir: İnsanın Allah'tan maada, yani Allah'ın dışındaki diğer varlıklarla olan bağlarının koparması demektir. Çünkü insana diğer varlıkların tamamı tesir eder ve insan bu varlıklardan bağlantısını koparmadığı sürece aslına rücu edemez, aslına dönemez, yani hürleşemez. Halbuki modern dünyanın temel problemlerinden bir tanesi bu düşüncenin tersini savunuyor olmasıdır. Modern dünyada hürriyet dediğimiz şey nedir? İnsanın Allah'la olan bağlantısını kesmesi, yani dinden uzaklaşması olarak algılanıyor. Hı hı. Halbuki Allah'la olan bağınızı kestiğiniz zaman farkına varmasanız da bu defa başka bir varlığın etkisi altına, başka varlıkların etkisi altına giriyorsunuz. Çünkü İslam düşüncesinde aslında insan başka varlıklara bağlı olarak yaşayan bir varlıktır. Yani alaktan yaratılmış bir varlıktır. Alak ne demektir? Yapışkan bir varlık Malçık. Demektir. Başka bir varlığa yapışarak siz yaşarsınız. Ya sizi var eden Allah'a doğru bir şey meyliniz olur, ona yapışırsınız. Ya da başka varlıklara yapışarak yaşarsınız. Ki bunun karşılığında şeytandır aslında. Halbuki insanın Allah'a bağlanmasında şöyle bir avantajı var. Allah'ın insan üzerinde bir emeli olamaz. Allah'ın insandan bir menfaat temin etmesi, insanın sömürmesi söz konusu olamaz. Diğer varlıkların insanın sömürmesi ve insandan faydalanması söz konusu olur. Bu yüzden bizim özellikle masiva diye isimlendirdiğimiz Allah'ın dışındaki varlıklara olan bağlılığımızı azaltmamız lazım. Ve bendimizi yıkmamız lazım. Çünkü insan için aslında baktığınız zaman hürriyet çok önemli bir problem olarak durmakta. Ve biz hür olmadığımız sürece kendimizi bugün kendini gerçekleştirmek diyorlar buna. Kendimizi gerçekleştirmemiz, yani yaratılış gayemizi gerçekleştirmemiz mümkün olmaz. Yaratılış gayemizi gerçekleştirebilmek için diğer varlıklarla olan bağlantımızı koparmamız lazım. Bu diğer varlıklardan kastedilen en önemli şey ise mal ve mülktür. Mevlana buna bahsediyor. Ama biz şunu da hemen söylemekte fayda mülahaza ediyoruz. Bu sosyal hürriyetle azadi diye isimlendiriyoruz biz onu. Normal insan hürriyetini birbirine karıştırmamak lazım. Hı. Yani sosyal hürriyete azadi diyoruz. Devletin baskısından insanın ferdin kurtulmasına hürriyet de deniyor günümüzde. Ama o azadi olarak isimlendirilen, Osmanlı dediğinde azadi olarak isimlendirilen başka bir mevzudur. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Bir başka şey de İslam düşüncesinde insanın dört zindanından bahsedilir. Bizim filozoflarımız ve mutasavvıflarımız tabiat zindanı, tarih zindanı, toplum zindanı ve bizatihi kendi zindanıdır. İnsan da tıpkı şey gibi kelebek nasıl kendisini kozasını örer de dışarı çıkmazsa eğer kelebek olamazsa bunun gibi insan da kendi etrafına koza örerek kendisine bir zindan inşa edebilir. İnsanın aslında kendi zindanından da kurtulması lazım. Bunun için bizim büyük düşünürlerimiz hep şunu söylüyorlar. Her defasında yapmak durumunda olduğumuz işin doğru mu yanlış mı olduğunu sorarak yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Yani yaptığımız işlerimizden kendimiz bile yapmış olsak bir defa şüphelenip doğru olup olmadığını tekrar gözden geçirmemiz gerektiğinden söz ederler. Mevlana'nın bu ikinci hemen beytinde sözünü ettiği ne zamana kadar altın ve gümüşün esiri olacaksın, bendini yık dediği şeyde işte bu altın ve gümüşe geliyoruz. Aslında altın ve gümüş burada bir semboldür. Mülk bir semboldür.
Burada dünyaya karşı takınılacak tavırdan evet. bahsediyor değil mi?
Tabii.
Dünyaya çok fazla meyletmememizi istiyor Hazreti Mevlana'da. Peki hocam evet. hemen burada sormak isterim ben. Dünyayı böyle elimizin tersiyle itmemiz mi gerekiyor? Yani bu mantıkla gidersek biz diğer medeniyetlerden geri kalmaz mıyız İslam coğrafyası olarak?
Evet, bu soru doğru, iyi bir soru ve doğru bir soru. Çünkü zaman zaman geri kalmışlığımızın altında yatan sebeplerden bir tanesi budur. Yani bu sözü yanlış anlamaktan kaynaklanan bir aksi davranış da söz konusudur. Halbuki burada sözü edilen şey mala ve mülke tamah etmek, ona Hı-hı. tapmak derecesinde bağlanmaktır. Bunun tersi ise doğrudur. Hazreti Peygamber'in meşhur bir hadisi vardır. O diyor ki su geminin içinde olursa gemiyi batırır. Ama geminin altında olursa gemiyi yüzdürür. O zaman ne yapmamız? Şöyle söyleyebiliriz. Mala ve mülke olan tamahımız bizim geleneğimizde Allah rızası dediğimiz bir şey vardır. Allah rızası için kullanıldığında faydalı bir iş. Tersinde durum ise zararlıdır. O yüzden biz mal ve mülkle olan münasebetimizi tersine yapmamız lazım. Mesela bizim geleneğimizde Süleyman Aleyhisselam var. Kur'an-ı Kerim'de evet. hikayesi anlatılır. Süleyman Aleyhisselam yeryüzüne gelmiş geçmiş en büyük zenginlerden bir tanesidir. En büyük mülke sahip olan insanlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim onun hikayesini anlatırken şöyle söyler. Der ki ben malı yani mülki bana Allah'ı hatırlattığı için severim. Aslında mal insana ne yapıyor? Allah'ı da hatırlatabiliyor. Tersini de yaptırabiliyor. Evet. Allah'ı da unutturabiliyor.
Nasıl kullandığınıza bağlı.
Dolayısıyla biz burada şunu yapmamız lazım. Malı Allah rızası için kullanmamız lazım. Ve toplumun burada Allah rızası dediğimizde kastettiğim şey şudur. Siz bu mülkü elinizdeki imkanları toplum için kullandığınızda, sizin dışınızdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için de kullandığınızda bir fayda elde etmiş olursunuz.
Aslında zaten mülkün sahibi sadece Allah'tır. Biz mülkün sahibi değil, sadece bir aracıyız.
Evet.
Aslında burada şükretmek de gerekiyor değil mi hocam? Hani aracı, vesile kılındığımız için.
Tabii bu çok doğru bir düşünce. Çünkü yani bizim geleneğimizde özellikle mutasavvıflarımız kendilerine verilen en küçük şey karşısında bile şükrederler. Çünkü eğer yaratıcı onu bize vermemiş olsaydı biz kendi kendimize onu elde etmiş olamazdık. Ve yine yeryüzüne baktığınız zaman hiçbir zengin ya da hiçbir mülk sahibi ebedi olarak yaşıyor değil. Yani süresiz olarak yaşamıyor.
Evet değil mi? Ne krallar gelip geçti dünyadan.
Şimdi tabii burada malla ilgili şöyle bir şey de söylememiz lazım. İnsan azıyor Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Neden azıyor? Kendisini kendi kendine yeterli gördüğü için azıyor. Şimdi aslında bunu bugünkü dünyaya getirdiğimizde modern dünyada bireysellik denen bir şey var. Bireysellik dediğim şey nedir? İnsanın kendi kendisine yeterli olduğunu, tek başına yaşayabileceğini düşünen bir düşünce biçimidir. Bu yüzden kendi dışındakilere bakmıyor. Halbuki İslam düşüncesinde biz buna fert diyoruz. Fert bir kendi tarafı var, yani kendine yeterli olan bir kısım var. Ama bir de diğer varlıklara ve Allah'a muhtaç kısmı var. Bunu bildiğiniz zaman hem kendinizin farkında oluyorsunuz hem de diğer varlıkların farkında oluyorsunuz. Ve hayatınızı diğer varlıklarla birlikte sürdürüyorsunuz. Bu yüzden sosyal hayata bunu indirgediğinizde komşunuzla olan münasebetlerinizi iyi olarak sürdürüyorsunuz. Çocuklarınızla olan münasebetlerinizi iyi olarak sürdürüyorsunuz. Hatta yoldan geçerken bir hayvan gördüğünüzde eğer ihtiyacı varsa ona da yardım ediyorsunuz. Evet. Çünkü onun varlığı bile aslında sizin dünyadaki hayatınızla doğru orantılıdır. Mesela ormanların varlığını düşünün. Eğer ormanlar olmasaydı insanlar yeryüzünde hava alamayacaklardı,
tabii, oksijen,
yaşayamayacaklardı.
Tabii.
Bu yüzden temel düşüncemiz şudur bizim. Diğer varlıklarla birlikte biz dünyayı paylaşıyoruz. Diğer varlıklarla birlikteyiz. Tek başımıza değiliz. Tek başımıza yaşamamız mümkün olmaz. Bu ancak Tanrı'nın yapabileceği bir şeydir kendi kendine yaşamak. Bu sebeple biz bunun farkında olacağız. Ve diğer eşyalara da, kendimize de, topluma da, tarihe de zindanlarına kendimizi kaptırmayacağız. Hür olacağız. Bu hürriyetten kastettiğimiz şey Allah'ın bizi yarattığı gayeye doğru yönelmektir. Ve bu gaye de bizim lehimize olan bir durumdur.
Peki. Hocam, Mevlana aşk yüzünden elbisesi yırtılan kişi kirden ve ayıptan temizlenir derken burada ne anlatmak istiyor?
Şimdi bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de var. Herkes aşağı yukarı bilirler. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam işte köle olarak Mısır'a satılır. Mısır'da da saraya satılır. İşte oradaki bir vezirin hanımı kendisinden murat almak ister. Bu ise onun bu teklifini kabul etmez. Hatta kadın ona şöyle söyler. Der ki eğer bu teklifimi kabul etmezsen zindana attıracağım seni. Hı hı. Yusuf Aleyhisselam ona şöyle söyler. Der ki senin teklifini kabul etmektense zindanda bulunmak benim için daha evladır ve zindana gider. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a bu davranışı gösteren nedir? Onun daha büyük bir aşka müptela olmasıdır. İnsani aşktan daha büyük bir aşka müptela olmasıdır. Bu sebeple kendisine teklif edilen kötü şeyi kabul etmiyor ve zindana gitmeyi tercih ediyor. Daha gelecekte Mevlana'nın sözünü edeceği şeyler vardır. Zindan, nice zindanda insanlar vardır ki hürdür. Nice dışarıda insanlar vardır ki onlar köledirler.
Evet.
Yusuf Aleyhisselam zindanı tercih ediyor ama bunun sonucunda ne elde ediyor? Bunun sonucunda Mısır'ın sultanlığını elde ediyor. Demek ki büyük aşka müptela olduğunuz zaman, büyük aşkla hayatınızı sürdüğünüz zaman, bu büyük aşk dediğimiz şey insanın kendisini var eden, kendi yarasına olan, yarasına duyduğu ilgidir, alakadır, ona karşı yönelmedir ve onun rızasını kazanmak için gayret göstermesidir büyük aşk. Biz mesela bu yere gelmişken şöyle bir misal aklıma geldi. Bu İngiltere eski başbakanlarından bir tanesinin baldızı Müslüman olmuştu. Ben televizyonda seyrettim. Onu neden Müslüman olduğunu sorduklarında ben diyor aslında diğer dinlere de ilgi duydum ve araştırdım diğer doğu dinlerini de. Fakat İslam'da diğerlerinde olmayan bir şey gördüm. Bu yüzden İslam'ı tercih ettim. O nedir diye sorduklarında diyor ki İslam'daki her şey Allah rızası için yapılır.
Hmm.
Yani başka bir varlığın menfaatini temin etmek, başka bir varlığın rızasını kazanmak için yapılmaz. Hatta kendi kendinin rızasını elde etmek için bile yapılmaz. Allah rızası için yapılır. Böyle olunca siz herkese yardım edersiniz. Kendinize de, kendi dışınızdaki varlıklara da yardım edersiniz. Onlarla olan münasebetiniz hep aşk üzere olur.
Ve sonu gelmeyen bir yardımlaşma olur.
Evet.
Evet hocam, ey bizim Eflatun'umuz, Kalinus'umuz diyor Hazreti Mevlana. Burada neyi kastetmiş olabilir?
Şimdi bu Mevlana'nın kültür dünyasının, düşünce dünyasının ne kadar zengin olduğunu da aynı zamanda gösteren bir durumdur. daha önceki şeylerimizde zannediyorum söyledik ama Mevlana bizim klasik İslam ilimlerini, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimleri bildiği gibi Yunan felsefesini de çok iyi bilir. Mısır felsefesini de çok iyi bilir. Hint felsefesini de çok iyi bilir. O günlerde dünyada bulunan diğer ilim dallarını da bilir. Yani nücum ilmini de bilir, matematik ilmini de bilir, feraiz ilmini de bilir. Dolayısıyla zihni çok geniş bir adamdır, çok dolgun bir insandır. Burada kastettiği şey şu, bizim Allah'a olan aşkımız ya da yaratıcımıza karşı olan meylimiz, biliyorsunuz burada Eflatun Yunan filozofudur ve hatta Yunan filozoflarının en önemlilerinden bir tanesidir. Hakimdir. Yani insan ruhuna ilişkin şeyleri vardır, öğretileri vardır. Kalinus ise insanın bedenine ilişkin bilgisi olan, yani tıp doktorudur. Doktordur aslında. Tabiptir kendisi. Onun bilgisi var. Mevlana burada kastettiği şey, anlatmaya çalıştığı şey şudur. Yunan felsefesindeki Eflatun ve Kalinus'un ikisinin birlikte yaptığı bir işi İslam düşüncesinde Allah'a karşı aşkımız hallediyor. Yani gerçekten de bu şey İslam düşüncesi ya da İslam inançlarına sahip olduğunuz zaman hem bedeni şeylerinizi tedavi ediyorsunuz, hastalıklarınızı tedavi edebiliyorsunuz, hem de ruhi hastalıklarınızı tedavi edebiliyorsunuz. Bugün dünyada da çokça biliniyorlar ki psikolojik yöntemlerle birçok hastalığın tedavi edildiğini artık dünya gelmiş durumda. Bu sebeple bizim işte inançlarımızı ve düşüncelerimizi berraklaştırmamız lazım. Özellikle insanın yaratılmış bir varlık olduğunu asla unutmaması gerekiyor. Yaratılmış bir varlık olduğunu asla unutmadığı takdirde gideceği yeri, asıl hedefinin ne olduğunu da unutmadığı takdirde dünyadaki bedeni şeylerin de ihtiyaçlarını da, bedeni hastalıklarını da giderebilir, ruhi hastalıklarını da giderebilir. Ve gerçekten de insana bugün bakıyoruz, birçok insanın çok kötü işler yaptığına şahit oluyoruz. Bütün bunlar inançsızlıktan, Mevlana'nın tabiriyle aşksızdan ileri geliyor. Aşk olmadığından ileri geliyor. Halbuki insan yaratıcısına karşı bir meyil duyduğu zaman, yaratıcısına karşı bir ilgi duyduğu zaman bütün bu kötülüklerden de kendi kendisini alıkoyacaktır.
Aşk sayesinde. Mevlana hocam şey diyor, topraktan yaratılan beden aşk sayesinde göklere çıktı diyor. Biraz da bundan bahsedelim mi?
Evet.
Ne söylemek istiyor burada?
Şimdi burada tabii bizim İslam kültüründe 3 tane peygamberlerin göklere çıktığı anlatılır. Bunlardan bir tanesi İdris Aleyhisselam, bir tanesi İsa Aleyhisselam, bir tanesi de Hazreti Muhammed'dir. Evet. Miraç'tan bahseder. Bu bizim kültürümüzde var olan bir inanç ve düşünce biçimidir. Halbuki biz topraktan yaratılmışız. Göklere nasıl çıkıyoruz? Normal şartlarda topraktan yaratılmış bir şeyin ağırlığı münasebeti aşağı doğru
inmesi gerekiyor. Tabii yer
çekimine tabiri. Ama insanın işte buradan hareket ederek insanın ruhi yanının olduğunu, ruhi yanın da insanı sürekli yükseltmek için gayret gösterdiğini de anlatmış oluyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de bu üç peygamberle ilgili olarak biz seni yücelere kaldırmadık mı, yücelere yükseltmedik mi ifadesi kullanmaktadır. Gerçekten de Allah insanı aslında yükseltmek istiyor. Ve bizim birçok mutasavvıfımız insanın en yüceldiği anın secde anı olduğunu söylerler. Evet. Hem yere en yakın olursunuz ama ruhi bakımdan kendinizi öyle özgür hissedersiniz, öyle mutlu hissedersiniz ki belki hayatınız boyunca hiçbir zaman bu ibadetten aldığınız hazzı alamazsınız. Bu sebeple de işte Mevlana Hazretleri bu yükselmeden söz ediyor ve insanın gerçekten de yükselmesi lazım. Bunun için de bir aşka müptela olması gerekiyor.
Evet, Tur Dağı'nın parçalanmasından ve Musa Aleyhisselam'dan bahsetmiş Hazreti Mevlana. Biraz da bundan bahsedelim bize.
Şimdi Musa Aleyhisselam dünya tarihinin en önemli simalarından bir tanesidir. Ve şimdi bu peygamberlerin isimlerini biz zikredip geçiyoruz ama bu peygamberlerin Musa Aleyhisselam'ın yeryüzünde yaşadığı tarihten bugüne baktığınız zaman hala dünyaya tesir eden bir adamdır. Binlerce, belki yüz binlerce insan bunun inancına getirdiği, inanca tabi olduğunu söylüyorlar. İsa Aleyhisselam da böyledir. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzünde müntesibi olan insanların sayısı 2 milyarın üzerindedir. Hazreti Muhammed'in tabilerinin miktarı 1,5 milyar civarındadır. Bunlar öyle büyük adamlardır ki vefatlarından bu zamana aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen hala milyarlarca insanı peşinden sürüklemektedirler. Bu sebeple Musa Aleyhisselam'ın bu aşkından Tur'la olan münasebetinden bahsetmek lazım. Musa Aleyhisselam vahiy almak için Tur Dağı'na gittiğinde diyor ki ya Rabbi bana kendini göster. Allah ona diyor ki yani sen beni göremezsin.
Ya Musa sen beni göremezsin diyor. Evet.
Diyor ki peki şu dağa bir bak. Eğer o dağda beni görebilirsen ya da o dağ yerinde durursa beni görebilirsin. Hı hı. Musa o dağa bakar bakmaz aynı anda hem dağ paramparça hale geliyor hem de Musa aleyhisselam bayılıyor. Ve kendine geldiğinde tevbe ediyor. Ya Rabbi ben bu dileğimden dolayı tevbe ederim. Tabi İslam düşüncesinde Müslümanların Allah'ı görüp görmeyecekleri konusundaki tartışmaya burada girmiyoruz. Ama demek istediğimiz şey şu. Musa'yı da baygınlaştıran, dağı da paramparça ettiren şey varlıkla yani yaratılmış varlıkla yaratıcı arasındaki münasebettir. Yaratıcıya yöneldiğiniz zaman işte böyle olursunuz.
Evet.
Yaratıcıya yöneldiğiniz ve ona ilgi duymaya başladığınız andan itibaren diğer varlıkların hiçbirisi sizin gözünüzde bir şey olmaz. Altının da gümüşün de
hiçbir
bir değeri olmaz.
Hiçbir şey hükmü kalmıyor evet insan gözünde. Hocam Mevlana diyor ki aynı dili konuşan yarım olsaydı ben de ne gibi söylerdim diyor. Nedir buradaki aynı dil?
Evet. Bugünün en önemli problemlerinden bir tanesi bu maalesef. İnsanlar biz Türkçe konuşuyoruz. Binlerce insan Türkçe konuşuyor ve İngilizce konuşuyorlar.
Fakat
İngilizce konuştukları halde birbirlerini bir türlü anlamıyorlar.
Evet.
İşte bu aynı dilden kastedilen şey aynı gönül havzası içerisinde olmak lazım. Aynı istikamete gitmek lazım. Zaman zaman siz bir takım topluluklara gidersiniz ve orada mesela diyelim ki aynı anda 10 tane yeni adamla karşılaşırsınız. Yeni insanla karşılaşırsınız. Hiçbirisiyle konuşmadığınız halde bile onlardan bir tanesine sevgi ve muhabbet duyarsınız. Geri kalanlardan bir tanesinden de gıcık kapabilirsiniz.
Evet.
İşte bu aslında var ya insanların ruhen birbirleriyle haberleştiğinin de göstergesidir. Biz eğer ruhi özelliklerimiz bakımından, sevda bakımından, gönül bakımından aynı havzanın insanları olursak birbirimizle anlaşırız. Dile gerek yok.
Tabii farklı insanları konuşmuş olsak bile anlaşırız.
Evet. Ben şöyle bir misal vereyim. Bir umre nasip olmuştu. Bir arkadaşla gittik. Ne o
ne
Arapça
güzel.
Biliyor ne de ben Arapça bilmiyorum. Hı. Biliyorum. O dedi ki arkadaş bak şimdi ben şimdi Arap'la nasıl anlaşacağım? Gitti oradan kelime ve ses çıkarmadan hurma satın aldı geldi. Aynı yolda olduktan sonra çok kolaylıkla anlaşabiliriz. İşte önemli olan budur. İnsanların aynı sevdanın peşinde koşması lazım. Aynı gönül diline sahip olması lazım. Aynı gönül diline sahip olduktan sonra dile bile ihtiyacınız olmaz.
Her şey
ama
kaybolur.
Aynı gönüle sahip olmaktan sonra istediğiniz kadar aynı dili konuşun, istediğiniz kadar aynı mesleği yapın, istediğiniz
hocam,
kadar aynı mekanda
olun. Hocam aynı aileden oluyorsunuz, kardeş evet. oluyorsunuz yine de anlaşamıyorsunuz.
Evet.
Çünkü aynı yöne bakmıyorsunuz.
Bunun temel sebeplerinden bir tanesi işte bu bireysellik dedikleri şey.
Evet.
Atom gibi her insanı başlı başına bir varlık haline getirmeye çalışıyorlar. Halbuki her insan başlı başına bir varlık değildir. Tamam kendisi vardır, eyvallah buna itirazımız yok. Ama kendisinden dışında diğer varlıklarla da münasebeti vardır.
Aslında görebilsek o atomları birbirine bağlayan gizli bir güç de vardır
evet.
yani yok da değil.
Evet.
Peki hocam son olarak her şey maşuktur, yaşayan maşuktur, aşık ölüdürle ne anlatmak istemiş Hazreti Mevlana?
Evet. Şimdi tabii daha önceki derslerimizde de zannediyorum kısmen geçti ama burada şunu söyleyebiliriz. Aslında varlık bir tanedir.
Evet.
O da yaratıcıdır. Diğerleri mahluktur, sonradan var olmuşlardır. Sonradan var olan her şey eninde sonunda yine sonradan yok olacaktırlar. Bu sebeple aslında bizim varlığımız geçici bir varlıktır.
Hı hı.
Bu sebeple biz aslında bir çeşit ölüyüz. Ay yokuz, havarız, fark etmez. Biz şunu anladığımız zaman, fark ettiğimiz zaman geçici bir varlık olduğumuzu ve varlığımızın aslında bizi yaratana bağlı olduğunu anladığımız andan itibaren gerçekten var olma şansı elde edebiliriz.
Evet.
Tıpkı peygamberlerin hala yaşadığı gibi. Onlar bunu fark ettikleri için hala yaşıyorlar. Mevlana 700 sene önce vefat etmiş, cesedi belki toprak olmuş, belki kemiklerinden bile zerre kalmamış ama 700 sene sonra hala yaşıyor. Ve 700 sene sonra hala binlerce insan onun kitabını okuyarak onun etkisi altında kalıyor. İşte varlığınızı İlahi varlığın varlığına bağlarsanız eğer, yani maşuk olanın varlığına bağlarsanız varlık bulabiliyorsunuz. Aksi takdirde yok olup gidiyorsunuz.
Evet.
Zaten yoksunuz.
Ölümsüzlük de bu olsa gerek. Evet hocam geldik bu hafta da programımızın sonuna. Yine haftaya inşallah yeni beyitlerle dinleyicilerimizin huzurlarında olacağız. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Hülya Aydoğan ulaştırdı sesimizi sizlere. Ben Sümeyra Şifçi. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesai. Mesnevi'den seçmeler.